Yusuf Medresesi birçok zorluğun bir arada yaşandığı bir eğitim ortamıdır. Hiçbir suçu olmadığı halde aylarca, belki de yıllarca dört duvar arasında yatıp kalkma, sadece belirli kişilerle görüşebilme, temizlik şartları, rutubetli ortam, yiyecekler, hapishanede bulunan insanların katillerden, canilerden ve hırsızlardan oluşması, güvensizlik ortamı, karanlık ve loş bir havanın hakim olması gibi birçok ayrıntı, akla ilk anda gelen zorluklardır. Bunların yanında dünya hayatındaki imtihanın bir devamı olarak hastalık, maddi sıkıntılar gibi zorluklar da üst üste gelebilir. Yıllarca böyle bir ortamda kalan bir insan için söz gelimi karanlık, ışıksız bir odada yıllarını geçirdiği için aydınlık ve temiz bir ev büyük bir nimete dönüşür. Temizlik, sağlıklı beslenme, güzel ahlaklı insanlarla birlikte olma, geniş bir alanda hareket edebilme, hatta içeri temiz havanın girdiği bir pencere dahi çok büyük bir şükür vesilesi haline gelir. Bu imtihanı yaşamış bir kişi, belki de diğer kişilerden çok daha güçlü ve samimi olarak Allah'a verdiği nimetler için şükreder. Bir müminin Yusuf Medresesi'nde karşılaştığı en önemli zorluklardan biri ise daha önce de belirttiğimiz gibi diğer müminlerle görüşememesidir. Bu elbette ki hem medresedeki hem de dışarıdaki müminler için sabredilmesi gereken bir durumdur. Ancak bu durum her iki taraf için de bir kez daha birbirleri için ne kadar önemli olduklarını, Allah'ın tüm müminleri birbirleri için birer nimet olarak yarattığını anlamalarına yardımcı olur. Müminler elbette ki Yusuf Medresesi'nden önce de birbirlerine karşı büyük bir sevgi ve saygıyla bağlıdır. Ancak zorluk anları, görüşmelerinin engellendiği anlar onların bu sevgi ve bağlılıklarının daha da canlanarak güçlenmesine vesile olur. Böyle bir durumdayken bir tek müminin yüzünü bile görebilmek büyük bir sevinç kaynağıdır. Yusuf Medresesi'nde müminlerin karşılaşabilecekleri zorluklardan biri de temizliktir. Nitekim Bediüzzaman da medresedeki zorluklardan söz ederken hastalığını, yaşının ilerlemiş olmasını ve titizliğini saymıştır. Çünkü müminler manevi yönden oldukları kadar fiziksel yönden de tertemiz insanlardır. Yaşadıkları evlerden yedikleri yiyeceklere, bedenlerinden giysilerine kadar hiç kimsede görünmeyen bir temizliğe sahiptirler. En zor koşullarda dahi temizliği bir ibadet olarak kabul ettikleri için temizliklerine titizlik gösterirler. O nedenle bir mümin için bulunduğu yer hapishane dahi olsa Allah'ın emrettiği gibi tertemizdir. Elbette ki Yusuf Medresesi'nde bu temizliği sağlamak her zamankinden daha zor olacaktır. Belki bir musluktan akan bol ve sıcak su yerine bir borudan sızan taziksiz su kullanılacaktır. Kıyafet belki bir iki adet olacaktır ama tertemiz olacaktır. Ancak mümin hiçbir zaman bulunduğu durumdan şikayetçi olmaz. Hiçbir zaman bir borudan akan suyla temizliğini sağlıyor olmasını zorluk olarak görmez ve bundan dolayı yakınmaz. Hatta bu borudaki sızıntıyı Allah'ın kendine bir yardımı ve nimeti olarak görür ve sevinir. İnsan bolluk ve refah içindeyken bazı nimetler fark edilmeyebilir. Hatta pek çok güzellik günlük hayatın olağan bir parçası olarak görülebilir. Ancak Yusuf Medresesi'nde bulunan bir insan için musluktan akan bol ve sıcak su, temiz ve havadar bir oda, temiz yiyecekler, müminleri her an görebilmek dünya hayatında daima şükredilmesi gereken güzelliklerdendir. Bediüzzaman bunun sırrını bildiği için sık sık öğrencilerine bu zorlukların getireceği güzelliklerle sevinmeleri ve bunlara şükretmeleri gerektiğini asla şikayetçi bir tavır göstermemeyi hatırlatmıştır. İnsanlar hapishanede geçirdikleri dönemleri kendileri için bir kayıp, yitirilmiş bir dönem olarak nitelendirirler. Tek yaptıkları sayılı günleri bitirmek, bir an önce dışarı çıkmaktır. Bu nedenle de onlar için günler, dakikalar geçmek bilmez. Oysa mümin için Yusuf Medresesi'nde geçirilen her an değerlidir. Bediüzzaman da birçok kereler Yusuf Medresesi'nde yapılan ibadetlerin ve geçirilen vaktin ahiret hayatı için çok kıymetli ve kazançlı olduğunu belirtmiştir. Bir sözünde müminleri şu şekilde müjdelemektedir. Ey hapis musibetine düşen biçareler! Madem dünyanız ağlıyor ve tatlı hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve kalan hayatınız gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şartlar altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir, öyle de sizin ağır şartlar altında her bir saat ibadet zahmeti çok saatler olup o zahmetleri rahmetlere çevirir. İşte bu nedenle de Yusuf Medresesi mümin için sevinç ve şevkle karşılanır. Allah'ın mümine verdiği bir rahmettir aslında. Çünkü her ibadet daha zor koşullarda yerine getirilecektir. Belki namazı zor şartlar altında kılacak, Kur'an'ı zor şartlar altında okuyacak, pek çok faaliyetini daha çok emek sarf ederek yapmak zorunda kalacaktır. Örneğin Said Nursi, Risale-i Nurları hapisteyken içeri kağıt alınmadığı için kibrit kutularının üzerine yazdırmıştır. Bu elbette ki son derece meşakkatli bir iştir. Bunların dışarıdaki arkadaşlarına iletilmesi ve yine onlar tarafından yazılma aşamaları hep güçlükler içinde olmuştur. Ancak bu amellerin karşılığı düşünüldüğünde her güçlüğün sonsuza uzanan güzelliklere vesile olduğu görülür. Bir müminin en önemli özelliklerinden biri ihlası. Yani her işini Allah'ın rızasını kazanmak için yapmasıdır. İhlas sahibi bir mümin yaptığı her hareketin hesabını ahirette vereceğini bilerek Allah'ı en fazla hoşnut edecek tavrı gösterir. Allah bir ayetinde müminlerin bu özelliği için şöyle bildirmiştir. Gerçekten biz onları katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Sad Suresi 46. Yusuf Medresesi de müminlerin tüm amellerinde halis olmalarına vesile olan bir yerdir. Buradaki terbiyenin en önemli etkilerinden biri insanın nefsi üzerinde olur. Çünkü hapiste yaşayan bir kişinin herhangi bir dünyevi çıkarı olamaz. Her yaptığı dört duvar arasında kalır. Kimseye gösteriş yapma imkanı da yoktur. Ne yaptığı hizmet, ne söylediği bir söz, ne de ibadetleriyle diğer insanlardan ilgi, takdir, teşvik, övgü bekleme gibi bir durumu söz konusu değildir. Her yaptığını sadece Allah bilir ve Allah görür. O da bunu bildiği için katıksız ve gönülden Allah'a yönelir ve yalnız ona dua eder. Bediüzzaman bir sözünde Yusuf Medresesi'nin bir hikmetinin dünya ile olan tüm alakalarının kesilmesine vesile olması ve ihlas dersinin tam olarak alınması olduğunu bildirmektedir. Mümin, tek gerçek dost ve yardımcının ve tek hüküm sahibinin Allah olduğuna iman eder. Hayatı boyunca her olayda Allah'a yönelir ve sadece Allah'tan yardım ister. Mümini dua konusunda diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri de onun refah ortamında da zorluk anında da hiçbir ayrım olmaksızın Allah'a şükretmesi ve ona dua etmesidir. İmanı zayıf, kalbinde hastalık bulunan kişilerse genellikle bir zorluk anında Allah'a içten yalvara yalvara hiçbir katık olmaksızın dua ederler. Dualarında bir şüphe veya büyüklenme olmaz. Sadece Allah'ın yardım edebileceğini bilerek Allah'a yalvarırlar. Örneğin, çok şiddetli bir felaket anında her insan Allah'a karşı ne kadar aciz olduğunu, o anda kendisini sadece Allah'ın yardımının kurtarabileceğini görür ve katıksızca yalvararak Allah'a yönelir. Ancak müminler diğer insanlardan farklı olarak zorluk anında nasıl Allah'a yönelip katıksızca dua ediyorlarsa başlarındaki sıkıntı gidince de aynı şekilde dualarına devam ederler. Yusuf Medresesi'ndeki bir mümin de kendini hapisten kurtarabilecek tek gücün Allah olduğunu bildiğinden bulunduğu yerden kurtulmayı Allah'tan diler. Hazreti Yusuf da inkarcıların kurdukları bir düzenle karşı karşıya geldiğini anladığında Allah'a dua etmiş ve Allah onun duasını kabul ettiğini bildirmiştir. Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Yusuf Suresi 33-34. Yusuf Medresesi mümin için bir nevi inzivaya çekildiği bir mağara özelliğini de taşımaktadır. Aslında inzivaya çekilmek bir insanın kendini dünyevi her şeyden çekip halis ve katıksız olarak gönülden Allah'a yönelmesini derin derin tefekkür ederek Kur'an ilminde ve maneviyatında derinleşmesini, hidayetinin artmasını ve kamil bir imana sahip olmasını simgeler. İnsanın derin derin Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmesi, ahireti, kıyamet gününü, cennet ve cehennemi tefekkür etmesi, Kur'an ayetlerini okuyarak Kur'an'ın sırlarının ve hikmetlerinin kendisine açılabilmesi için tüm zihnini sadece bu konulara yoğunlaştırması, Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi kendini her şeyden çekmesi gerekir. Tarih boyunca birçok İslam alimi, Kur'an ilminde ve Allah'a yakınlıkta derinleşmek ve kamil bir imana sahip olmak için hayatlarının bazı dönemlerinde kapalı mekanlara çekilmeyi uygun görmüşlerdir. Bu tarz mekanlara Kur'an'ın birçok yerinde dikkat çekilmiştir. Örneğin Kur'an'da söz edilen mağaralarda bulunan müminler hep küfrün baskısından kurtulmak için bu mekanlara sığınmışlar ve Allah onların üzerine rahmetini yaymıştır. Keyf ehli Kur'an'da küfrün ağır baskıları sonucunda mağaraya sığındığı bildirilen bir mümin topluluğudur. Keyf ehlinin inkar eden bir topluluktan kopup ayrılarak mağaraya sığındıklarını ve Allah'ın onlara rahmetini yaydığını bildiren ayet şöyledir. İçlerinden biri demişti ki, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Kehf Suresi 16. Dikkat edilirse Allah mağaraya sığınan müminlere rahmetinden bolca vermekte ve onların işlerini kolaylaştırmaktadır. Kur'an'da mağara müminlere hayır getiren bir yer olarak bildirilmektedir. İslam alimleri ise mağaranın bu manevi yönünü göz önünde bulundurmuşlar ve mağaradaki zor koşullarla nefislerini daha fazla terbiye etmek, dünyevi tutkulardan tamamen arınabilmek için bazı dönemlerde buralarda bulunmayı uygun görmüşlerdir. Bediüzzaman Said Nursi de gençliğinde hep bir gün mağarada inzivaya çekilmeyi düşünmüş ve istemiştir. O, bu isteğinin Allah'ın dilemesi ve rahmetiyle en güzel şekilde gerçekleştiğini, defalarca girdiği Yusuf Medresesi'nin kendisi için bir nevi mağara görevi gördüğünü ve orada münzevi bir hayat yaşadığını aktarır. Bu konudaki bir sözü şu şekildedir. Eğer mahpus zulmen mahkum olmuşsa, farz namazını kılmak şartıyla her bir saati, bir gün ibadet olduğu gibi o hapis onun hakkında bir yalnızlığa çekilmek için bir çilehane olup eski zamanda mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Bediüzzaman'ın kendisi yaşlı ve hasta olduğu için mağaradaki bir yaşantı son derece güç olacaktır. Ancak hapishane şartları bir insanın kendine her şeyden çekip Allah'a yönelmesi açısından bir rahmettir. Ayrıca Bediüzzaman'ın söz ettiği yıllarda kendisi bir odada tecrit edilmiş, hatta tüm kapı ve camları tamamen kapatılmış ve böylece tek bir kişiyle göz göze gelmesi bile engellenmiştir. Olan biteni dışarıdan izleyen bir kişi bunu hiç şüphesiz bir zulüm olarak nitelendirecektir. Ancak o her zamanki gibi başına gelenlere iman gözüyle bakmış ve hemen Allah'ın kendi için yarattığı hayrı görebilmiştir. Çünkü tecrit edilerek hiç kimseyle görüşmemesi, onun Kur'an ilmi ve tefekkür üzerinde daha da derinleşmesi, dikkatinin hiçbir şeyle dağılmamasıyla sonuçlanmıştır. Tüm bunlar Bediüzzaman için çok büyük güzelliklerle sonuçlanmış, son derece faydalı olmuştur. Bu esnada Kur'an hizmetinden de geri kalmamış, tefekkürlerinin sonucu olan Risale-i Nur'ları fırsat buldukça hapishanedeki talebelerine yazdırmıştır. Hatta öyle ki hapis müddeti dolduğunda dışarı çıkmamak için vesile aramış, ancak Allah'ın hikmetiyle serbest kaldıktan kısa bir süre sonra Yusuf Medresesi'ne geri dönmüştür. Bediüzzaman'ın her zaman belirttiği gibi, demek ki Yusuf Medresesi'nde kendisi için hala büyük hayırlar vardır ki Allah onu medresede tutmuştur. Onun bu tefekkürleri bir mümin için son derece önemlidir. Çünkü olayların zahirine bakılırsa Bediüzzaman hiçbir suçu olmadığı halde sürgüne gönderilmiş, bir iki akrabası dışında hiç kimseyle görüşmesine izin verilmemiş, Kur'an hizmetinde bulunması, hatta yakınlarına mektup yazması bile engellenmiştir. Bunlar olayların zahir yönüdür. Hakikat yönünde ise Allah Bediüzzaman'ı mağaradaki inzivasından alıp kendisi için daha emniyetli, sıhhati için daha uygun olan bir mekana getirmiştir. Allah bazı kimselerin Bediüzzaman'a olan düşmanlığını vesile ederek burayı onun için bir inziva mekanına dönüştürmüştür. Bu kimselerin yasakları vesile olmuş, Bediüzzaman kimseyle görüşmemiştir. Bu sayede Bediüzzaman'ın da dediği gibi Allah bu tecridi Said Nursi için çok büyük bir rahmete çevirdi. Zihnini her türlü ayrıntıdan arındırıp Kur'an'ın feyzini olduğu gibi almasına vesile kıldı. Yusuf Medresesi'nde bulunan her mümin olayların hakikatine bakmalıdır. Bu olaylar zahirinde mümine düşmanlığı olan kimselerin neden olduğu bir cezalandırma olarak görülse de hakikatte Allah samimi bir Müslümanın üzerindeki rahmetini yaymak ve işinde bir kolaylık kılmak için onu bu münzevilerin yaşadıkları mağaraya veya alimlerin yetiştikleri medreseye yerleştirmiştir. Zahirde zulüm var gibi görünse de hakikatte müminin üzerinde Allah'ın rahmeti ve rızası vardır. İşte bu nedenle Hazreti Yusuf'ta kendisine iftiralarla düzen kuran kadına ve onun çevresinin entrikalarına uymaktansa hapse girmenin kendisine daha sevimli geleceğini söylemiştir. Ardından da Allah'tan onların düzenlerini kendisinden uzaklaştırmasını duayla istemiştir. Allah onun duasına icabet etmiş ve onu hapishaneye yerleştirmiştir. Hakikat yönüyle bakıldığında hapis her yönüyle inkarcıların tekliflerinden çok daha sevimlidir. Yusuf Medresesi'nde bulunan bir mümin oradaki zorluklarla eğitildiği gibi kendisi de çevresindekileri eğitir. Allah müminlere, insanlara iyiliği emretmelerini, onları kötülüklerden sakındırmalarını emretmiştir. İnanan insanların dünyadaki en önemli vazifelerinden biri Allah'ın bu emrine uyarak insanlara Kur'an ahlakını anlatmaları, onların kötü huylarını Allah'ın hoşnut olacağı iyi huylara çevirmeleri için yol göstermeleri, ibadetlerini yerine getirebilmeleri için teşvik ederek ahireti hatırlatmalarıdır. İnanan insanların dünyadaki en önemli vazifelerinden biri Allah'ın bu emrine uyarak insanlara Kur'an ahlakını anlatmaları, onların kötü huylarını Allah'ın hoşnut olacağı iyi huylara çevirmeleri için yol göstermeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri için teşvik ederek ahireti hatırlatmalarıdır. Yusuf Medresesi'nde bulunan bir mümin de eğer imkanı ve izni varsa bu sorumluluğun gereğini yerine getirir. Üstelik hapishane iyiliğin emredilmesine ve kötülükten alıkonmaya, ahirette ve Allah korkusuyla uyarılmaya en çok ihtiyaç duyan kişilerin bulunduğu bir yerdir. Bu kişilerin hayatlarının geri kalan bölümünü Allah'tan korkan, Allah'a kulluk eden, Kur'an ahlakına uyan, mülayim, adaletli, vicdanlı ve merhametli kimseler olarak geçirmeleri için Yusuf Medresesi'ndeki müminin imkanı olduğu takdirde buradaki kişilere Kur'an'la öğüt vermesi, hapishaneyi onlar için de güzel bir dershaneye, verimli bir terbiyehaneye çevirmesi gerekir. Bu şekilde hapse katil, dolandırıcı veya cani olarak giren biri cennete girmeyi ümit eden, Allah'ın rızasını ve rahmetini uman, Allah'tan korkup sakınan, devletine ve milletine hayır getirmeyi amaç edinen mümin bir kimse olarak çıkacaktır. Ayrıca unutmamak gerekir ki Yusuf medresesinde bir müminin insanları Allah'a çağırması, müminlere Hazreti Yusuf'tan miras kalan bir tavır güzelliğidir. Hazreti Yusuf hapishanedeyken kendisine gördükleri rüyaların tabirini soran hapishane arkadaşlarına öncelikle Allah'ı, Allah'ın birliğini ve dini anlatmış, daha sonra sorularını cevaplamıştır. Bediüzzaman da hapishanede bulunduğu sürece hem yanındaki talebelerini hem de diğer mahkumları eğitmiş, onlara Kur'an ahlakını anlatmıştır. Hatta denilebilir ki Nur talebeleri hapisteyken iki kere Yusuf medresesinde bulunmuş gibidirler. Çünkü hem hapishanenin terbiyesini almış ve onun manevi derecesini kazanmış, hem de hapishanede Said Nursi ile gece gündüz beraber olarak onun üstün ilminden ve güzel halinden hal alarak eğitilmişlerdir. Mümin bulunduğu her yere asayiş, güven, huzur ve güzellik getirir. Müminin güzel ahlakı ve üstün tavrı da tıpkı bir elektrik akımı gibi yayılır ve çevresindekileri de etkisi altına alır. Hiç konuşmasa bile hali, tavrı, bakışı, duruşu, kanaatkarlığı, onurlu olması, alçak gönüllülüğü, temizliği, samimiyeti, hiçbir dünyevi hırsının bulunmaması, her durumda neşeli, canlı, şevkli ve güler yüzlü olması, onu gören her insanın üzerinde olumlu bir etki bırakır. Örneğin hapiste bulunmaktan dolayı şikayet eden, ağlayan, sızlanan, ümitsizliğe kapılan bir kişi, müminin hapishanede bulunmanın sayısız hayrı ve hikmeti olduğu, asıl hayatın ahiret hayatı olduğu için dünyada kaybedilenlerin bir öneminin olmadığı yönündeki sözlerini duysa, mutlaka bu sözler üzerinde düşünür ve belki de vicdanlı davranarak tavrını değiştirir. Küçük bir aksilikle karşılaştıklarında dahi yaygara koparanlar, onun bu alışılmadık halini görünce yaptıklarından dolayı utanır ve ondan ayrılırlar. Bediüzzaman da bir sözünde Nur talebelerinin hapishanede diğer kimselerle konuşmalarının yasak olmasına rağmen hal ve tavırlarıyla tebliğ yaptıklarını söylemiş ve hatta hapishanedeki Kur'an ahlakıyla eğitmeyi teklif etmiştir. Buradaki ehli dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan engelleri zarar vermiyor. Tavır dili sözden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir, milleti seviyorlarsa mahpusları Risale-i Nur talebeleriyle görüştürsünler, ta bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfaatli birer insan olsunlar. Bediüzzaman bazen de hapishanedeki eski hükümlülere, ''İşte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım'' diye doğrudan seslenmiş, onları Allah'ın yoluna çağırmış ve bir takım kötü özelliklerinden vazgeçmelerini, müminler gibi daima af yolunu benimsemelerini hatırlatmıştır. Bediüzzaman birçok sözünde hapse girmelerinin hikmetlerinden birinin de bu mahkumları Risale-i Nurlarla eğitmek olabileceğini söylemiştir. Onları birlikte Kur'an okumaya, bilmeyenlere öğretmeye, namaz kılmaya, birbirlerinin güzel huylarından istifade etmeye ve hapishaneyi güzel huylu fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmeye davet etmiştir. Bediüzzaman, hapisteki bu insanları hapisten sonra suç işlemekten alıkoyacak olan tek gücün Allah korkusu olduğunu biliyordu. Allah'tan korkan, Allah'ı seven ve onun rızasını hedefleyen bir insanın Allah'ın hoşlanmayacağı bir iş yapmasının imkansız olduğunu bildiği için de her hapishanesini bir medreseye çevirmiş ve bu medreselerde yüzlerce kişinin iman etmesine vesile olmuştur. Talebeleri de bu medreselerde hem bir öğrenci hem de birer öğretmen gibi olmuşlardır. Ancak hapishanedeyken bile devlete ve millete hayır getirmek için uğraşan, en zor koşullar altındayken bile rahatını ve çıkarlarını hiçe sayarak devlete ve millete hizmet için gecesini gündüzüne katan bu mübarek, samimi ve dürüst insana hayatının birçok döneminde iftiralar atılmış, hatta kendisi devlete karşı bir insan gibi tanıtılmıştır. unutmamak gerekir ki bu tarih boyunca pek çok ihlaslı Müslümanın karşılaştığı bir durumdur. Ancak Allah daima her olayı müminlerin lehine çevirmiş ve inkarcıların müminlere zarar vermek için uzattıkları ellerini bağlamıştır. Zulme ve çeşitli iftiralara, sıkıntılara uğrayan samimi kullarını da kurtarmış, dünyada ve ahirette onları maddi ve manevi güzelliklerle ödüllendirmiştir. Kuşkusuz ödülün en büyüğü Allah'ın sonsuz rahmetiyle müminleri layık kıldığı cennetidir. Bu eserin başından itibaren tüm hayatları boyunca Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini umarak yaşayan, bu uğurda birçok zorlukla ve ezayla karşılaşan müminlerin üstün ahlaklarından söz edildi. Gerçekten de Kur'an'da haberleri verilen peygamberlerin ve geçmişte yaşamış olan salih müminlerin hayatlarına baktığımızda hep zorlu bir mücadele, sürekli bir ölüm veya yurtlarından ve evlerinden sürülme tehdidi, iftiralar, suçlamalar ve alayla karşılaşırız. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve sadece dini kendileri yaşamakla kalmamış, imkanlarının ulaşabildiği en son noktaya kadar insanlara dini ve güzel ahlakı anlatmışlardır. Bu samimi ve ciddi çabalarının sonucunda ise birçok insanın imanına vesile oldukları gibi daha çoklarının da düşmanlığını kazanmışlardır. Bunun sonucunda her biri zorluklarla dolu bir hayat yaşamış, türlü çileler çekmişlerdir. Bu zorluklara göğüs geremeyenler, peygamberlerin gösterdiği güzel ahlakı, sabrı ve dirayeti gösteremeyenlerse geride kalanlardan olmuş, dünya hayatına razı olarak ahiretlerini dünya için satmışlardır. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Allah tüm zorlukları iyilerin ve kötülerin, temizlerin ve pislerin, samimilerin ve sahtekarların, iman edenlerin ve dinsizlerin birbirlerinden ayırt edilmeleri için yaratır. Zorluklar karşısında Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlakı gösterenler Allah'ın dostudur ve Allah dünyada ve ahirette dostlarına yardımını ve desteğini müjdelemektedir. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Kur'an'da bildirilen bu müjdenin yanı sıra Allah, müminlere kurulan tuzakları mutlaka bozacağını, inkar edenlerin müminlere hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini bildirmektedir. Müminlerin yaşadıkları zorlukların ardından daima güzellik, hayır ve bereket gelmiştir. Örneğin Hazreti Yusuf hapisten çıktığında Mısır'ın hazinelerine yönetici olarak tayin edilmiştir. Allah, Hazreti Nuh'u ve inananları zulmeden kavimlerini helak ettikten sonra bereketli bir yerde konaklatmıştır. Hazreti Musa'ya ve kavmine işkencelerde bulunarak onları yok etmek için uğraşan Firavun'un kendisi denizde boğularak yok olmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ise kendisine kurulan tuzaklardan ve ölüm tehditlerinden sonra inananlarla birlikte hicret etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak ardından Allah kendisine ve müminlerin üzerine rahmetini ve bereketini yaymış, müminler büyük bir güç kazanarak kötülerin ittifakını yenilgiye uğratmışlardır. Allah dünyada herkese yaptığının karşılığını gösterecek, salih müminleri de mutlaka üstün kılacaktır. Ancak asıl karşılık sonsuz ve asıl hayatımız olan ahirettedir. Her insan er ya da geç mutlaka bir gün ölecektir. Herkes şundan emin olmalıdır ki dünya hayatına razı olanlar, zorluklardan kaçanlar, keyiflerinin peşinden gidenler, rahatlarını bozmaktan kaçınanlar, istek ve arzularını Allah'ın rızasına tercih edenler, gelecek endişesiyle haksız yere hapse atılmaktan veya sürülmekten korkarak dinlerini, ibadetlerini terk edenler, ölüm meleklerini gördüklerinde hiç de dünya hayatında yaşadıklarına sevinemeyeceklerdir. Bu insanlardan hiçbiri iyi ki dünya zevklerinin peşinde koşmuşum, bunlar da yanıma kâr kaldı diyemeyeceklerdir. diyemediği gibi tüm bu yaptıkları onlarda tarifi ve geri çevrilmesi imkansız bir pişmanlığa neden olacaktır. Hiçbir zaman hissetmedikleri kadar büyük bir yürek acısı ve çaresizlik hissi duyacaklardır. Tüm hayatını Allah için yaşayan, bu nedenle de hayatının büyük bir bölümünde zulüm gören, zorluk yaşayan, hep öldürülme tehlikesi altında kalan, insanlardan incitici ve alaycı sözler işiten, iftiralara uğrayan, hatta hapis yatan bir müminse ölüm meleğini gördüğünde tüm bu zorluklar için büyük bir sevince kapılacaktır. Yusuf Medresesi bu nedenle bir mümin için hem manevi bir eğitim yeri hem de ahiretteki güzelliklerin kapısını açan bir imtihan vesilesidir. Yusuf Medresesi'ne giren bir mümin, bu imtihanın hayırla sonuçlanmasını beklediği ve cenneti biraz daha fazla umabildiği için büyük bir sevinç duyar. Dolayısıyla Allah'a samimi olarak iman eden, sadece Allah'tan korkup sakınan, Allah'ı seven, Allah'ı dost edinen, insanlar arasında dostluğun, sevginin, hoşgörünün, ümit var olmanın, iyimserliğin, dayanışmanın, güzel ahlakın yayılması için gönülden mücadele veren bir insanı, herhangi bir kötünün veya fesat peşindeki bir insanın engelleyebilmesi kesinlikle mümkün değildir. İnkarcılar bilmelidir ki, ne yaparlarsa yapsınlar, tüm güçlerini de toplasalar, birbirlerine arkada çıksalar, dağları yerinden sarsacak kadar kapsamlı tuzaklar da kursalar, onlar müminlere hiçbir zarar veremezler. Hatta her kurdukları tuzak, attıkları her iftira, söyledikleri her alaycı söz, müminlerin hem dünyadaki hem de cennetteki mekanlarının daha da güzelleşip zenginleşmesine vesile olur. Bu sırrı bilen müminlere Allah Kur'an'da şöyle müjde verir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, İslam uğrunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Sen bütün müminleri müjdele. Tevbe Suresi 111-112. Program Harun Yahya'nın Yusuf Medresesi adlı eserinden uyarlanmıştır.